Ayzan ve Yaratılış Dilleri programımıza hoş geldiniz sayın izleyicilerimiz. Bugün de Oktar Hocam, Furkan Hocam, Doğaç Hocam, Cem Hocam ve ben inşallah birlikteyiz. Yine Allah'ın yaratılış dillerini vahiy zamandan inşallah konuşacağız. İlk konumuz, bugün antikorlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz vücudumuzdaki haberimiz olmadan işleyen çok mucizevi bir konu, bağışıklık sistemi. Yani vücudumuzdaki mikro düzeyde, atomsal düzeyde bir savaş hakim. Yani savaş dediğim, dışarıdan gelen istilacı canlılar, küçük canlılarla bizim vücudumuzdaki, değil mi, savunma sistemi sürekli bir şey içerisinde. Şimdi ondan bahsedeceğiz inşallah.
İnşallah. Antikorlar vücuda giren yabancı hücreler için üretilen protein yapılı silahlardır. Bu protein molekülleri. Bunların genetik kodu da DNA'da var ve biz daha doğmadan doğada karşılaşacağımız bütün mikroplara ve virüslere karşı antikorların genetik şifresini biz zaten taşıyoruz. Özür dilerim, bir geri gidelim tekrar. Bu silahlar savunma sisteminin askerlerinden biri olan B lenfositleri, B hücreleri tarafından üretiliyorlar. Antikorlar istilacıları etkisiz hale getirirler. Başlıca iki görevleri vardır. Birincisi, vücuda giren düşman hücreye antijene bağlanmak. Antijen giren hücrelerin protein yapısı. Her hücreye has bir protein yapısı oluyor. Onun özelliğini belirleyen. Buna antijen ismi veriliyor. Kanda ve hücre dışı sıvıda bulunan antikorlar hastalıklara yol açabilen bakterilere veya virüslere bağlanırlar. Bağlandıkları yabancı molekülleri bedenin savaşçı hücreleri için işaretleyip etkisiz hale getirmiş olurlar. Bu savaş alanındaki düşman tankının güdümlü bir füzeyle vurulmasına ve tankın hareket ve ateş edemeyecek, dolayısıyla da bir işe yaramayacak hale getirilmesine benzer. Vücut karşılaştığı hemen her düşmana uygun bir antikor üretebilir. Üstelik üretilen antikorlar tek bir tip değildir. Her düşman için onun yapısına uygun, onunla başa çıkabilecek bir antikor hazırlanır. Çünkü bir hastalık için üretilen antikor başka bir hastalık için etkisizdir. Yani bu çok büyük bir mucize. Çünkü o kadar çok protein yapısı var ki doğada, hepsine karşı üretilen bir antikor bulunuyor insan vücudunda. Her düşmana uygun özel bir antikor imalatı gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken olağanüstü bir durumdur. Çünkü böyle bir olayın gerçekleşebilmesi için B hücrelerinin karşılaştıkları her düşmanı çok iyi tanımaları, yapısını çok iyi bilmeleri gerekir. Ancak doğada milyonlarca çeşit düşman antijen bulunmaktadır. Resimlere görüyoruz, bakın, bağlanmış haliyle antikorların antijenlere. Antikorların böyle Y şeklinde bir yapısı var. Uç kısımları var ve baş kısmı var. Yani değişmeyen, sabit olan kısımları var ve değişken kısımları var. Şimdi ona birazdan daha detaylı da bakacağız. Bu olay, milyonlarca kilidin her birine uygun bir anahtarı ilk görüşte yapabilmeye benzer. Ancak burada önemli olan nokta, anahtarı üreten kişinin kilidi eline alıp incelemeden, herhangi bir kalıp kullanmadan imalatı ezbere yapmasıdır. Yani kilide uygun anahtar ezbere yapılmış oluyor. Hiç yani ne olduğunu bilmeden, zaten o an, olay anında yapılacak bir şey değil bu. Onun genetik kodunu taşıdığımız için veya canlılar taşıdıkları için canlıların bedenlerinde bu daha ilk var oldukları andan itibaren var bunun şifresi. Bu üretilen bu proteinlerin, antikorların. Tek bir anahtarın şeklinin bile ezbere akıllı tutulması bir insan için oldukça güçtür. Peki milyonlarca kilidin her birini açacak milyonlarca anahtarın üç boyutlu şekillerinin akılda tutulması bir insan için mümkün müdür? Tabii ki hayır. Ancak gözle göremediğimiz küçüklükteki bir B hücresi, yani B lenfosit hücresi hafızasında milyonlarca bilgi tutmakta. Gerektiğinde de bu bilgileri doğru kombinasyonlarda bilinçli bir şekilde kullanmaktadır. Ünlü bir evrimci olan Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim adlı kitabında evrim teorisinin bu konudaki çaresizliğini şöyle itiraf etmiştir. Plazma hücreleri bu bilgiyi nasıl ve hangi formda elde ederek ona göre özgür şekillenmiş antikoru üretebilmektedir. Bugüne kadar bu sorunun kesin bir açıklaması yapılamamıştır diyor. Yapılamamış, neye göre yapılamamış? Evrimin iddialarına göre yapılamamış. Bir açıklaması var tabii ki. Evet. Çok net bir açıklaması var. Allah'ın yarattığı. Çünkü bu kadar kompleks bir sistem ve biz daha doğmadan vücudumuza taşıdığımız bu bilginin tabii bir sahibi olması gerekir. Yaratıcısı Allah olduğunu gösteriyor bize. Çünkü doğada karşılaşacağımız milyonlarca, hatta milyarlarca çeşit yapıya karşı biz önceden o silahları vücudumuza taşıyoruz. Nereden biliyor insan vücudu? İlk insanın DNA'sında da var bu. Yani Hazreti Adem'den itibaren. Hazreti Adem'in de bağışıklık sistemi bu şekildeydi. Zaten insan aksi takdirde var olamaz. Yani ilk giren bakteri ya da virüs insanı daha ilk anda hemen öldürürdü. Ta annemizin karnındayken, değil mi? Yani ilk insanın var olmasına imkan yok zaten. Yani birinci insandan itibaren yaşamak mümkün olmuyor. Evet. Bağışıklık sisteminin bu özelliği olmasa. Dolayısıyla ilk insanın da bu özelliğe sahip olması gerekiyor ki nesilden nesile aktarılabilsin ve bütün insanlar hayatta kalabilsin. Nitekim mesela bazı hastalıklar var bağışıklık sistemini çökerten. Mesela HIV virüsüyle oluşan AIDS hastalığı böyle bir hastalık. Ne oluyor? Ölümle sonuçlanıyor. Yani AIDS hastalığı virüs hastalık yapmaya başladığı andan itibaren bağışıklık sistemini çökertince hayatta kalamıyor o kişi. Çünkü bağışıklık sistemi mükemmel olarak ilk andan itibaren var olmak zorunda. Yani sonradan olamaz bu özellik. Yani mikrop girdikten sonra mesela şimdi aşılama sistemi var. Aşılama da şu şekilde çalışıyor. Bir bakterinin ya da virüsün bu antijen denen protein yapıları alınıyor, özel olarak elde ediliyor. Onların yani canlı olmadan vücuda sadece antijen yapıları aşı olarak aşılanıyor. Hepimiz aşı olmuşuzdur. Yani ilkokulda olduğumuz aşılar var. Karma aşılar, kaba kulak gibi. Ona karşı silah üreten hücrelerin çoğalması sağlanıyor vücutta ve antikorlar kan dolaşımında hazır hale geliyor. Dolayısıyla biz hayatımız boyunca mesela bağışıklık sağlayan aşılarda o virüsün ya da bakteriyle karşılaştığımız anda biz ona bağışık olmuş oluyoruz. Çünkü silah hazır, anında tahrip ediyor. Vücuda girdiği anda yok ediyor onu. Bu aşılama sistemi işte bu şifrelerin DNA'da var olmasından kaynaklanıyor. Yoksa aşılama yapılamazdı, yoksa hayatta da kalınamazdı. Onun için muhteşem bir sistem. Allah'ın yarattığını gösteriyor. Nitekim Ali Demirsoy'uz da bu sorunun kesin bir açıklaması yapılamamıştır diye itirafta bulunuyor. Şimdi bununla ilgili kısa bir filmde bu antikorların yapısına biraz daha yakından bakalım.
Antikor, antijen uyumunda şöyle bir konu var. Birisi anahtar, birisi kilit benzetilmesi yapılmış ya. Bugün biz her yerde bir kilidi açan anahtarlarımız evimizde oluyor değil mi? Arabadır, evdir, çekmecenin kilididir, her türlü kilidi açan anahtar oluyor. Ama baktığımızda o anahtarla kilit aynı fabrikanın ürünü oluyor. Ki birbirine uyumlu olsun. Şimdi bütün bak dışarıda belki trilyonlarca bakteri var, virüs var. Bunlarla biz her gün bir farklı bir olanıyla vücudumuz muhatap oluyor. Ama onu açacak anahtarı her zaman için bizim vücudumuz üretebiliyor. Bu neyi gösterir? Bak çevrede milyonlarca, trilyon tane olasılığa yakın olduğunu söylüyor bazı bilim adamları. Kilit var. Bizim vücudumuz bunu açacak anahtarı muhakkak yapabiliyor. Demek ki anahtarla kilit eğer uyumluysa o zaman her ikisini de yapan aynıdır. Yani her şeyi yaratan Allah olduğuna bir de bu da bir başka bir delil inşallah.
Evet şimdi bu filmde enfeksiyonlara karşı nasıl bağışıklık sisteminin devreye girip enfeksiyonu ortadan kaldırdığını bir tane örneğini göreceğiz. Sadece bir tane konuda bu geçerli. Evet boğazımızda mesela biliyoruz boğaz ağrısı, bademcik iltihabı gibi enfeksiyon oluyor. Bir bakteri meydana getiriyor bunu. Yani virüsler de yapabiliyor da mesela bademcik iltihabını yapan bakteriler var. Virüsler de olabilir. Şimdi bakın o enfeksiyon olduğunda
so passing throat.
Evet. Boğazdaki enfeksiyon oluşumunu gösteriyor.
Tiny round strep bacteria thrive.
Şimdi bunu bir bakteri yapıyor. Streptokok denen bakteriler kullanılmış burada.
Yeşil
burada,
renkte.
Evet, yeşil renkte olanlar. Onlar üremeye başlıyorlar. Rahatsızlık meydana geliyor. Bu bakterilerin üzerine bakın dikkat edin. Minik tüy gibi yapılar var. Bu bakterinin işte antijenleri, üzerindeki protein yapılar sadece o bakteriye has. Başka hiçbir canlıda o protein yapısı yok. Bunlara M proteini deniyor. Tabii organizma bunları tanıyarak bu bakterilere karşı şimdi mücadele edecek. Evet, o bakteriler ürediğinde bu M proteinleri boğazımızda bakın lenf nodüllerinin olduğu bir sistem var. Bu kan dolaşımından farklı bir sistem. Buna lenfatik sistem deniyor. Bu da bağışıklıkla ilgili. Yani ayrı bir dolaşım sistemi kan dolaşımından farklı. Biliriz böyle bazen bezelerimiz şişti deriz. İşte şişen bu lenf nodülleri oluyor. Lenf nodüllerin arasındaki sistem de lenfatik sistem oluşturuyor. Boğazımızın birçok yerinde var bu lenf nodülleri. Bu proteinler bakterilerin lenfatik sisteme geçiyor. Ve lenf nodülüne yani bezelerimize geliyor. Bakın görüyorsunuz.
Bu şişen yanıyor.
Evet. Bunlar bağışıklığın karakolları. Bu proteinleri, M proteinleri buraya geliyor. Burada da bağışıklık sisteminin hücreleri var. Bakın görüyoruz B lenfositleri. Bunların milyarlarcası bulunuyor burada. Milyarlarca B lenfositi var. Fakat bir önemli bir özellik var. İşte bu muhteşem bir yaratılış sanatı. Her tane milyarlarca hücrenin her biri ayrı bir silah üretiyor. Bu muazzam bir çeşitlilik. Bu çeşitlilikte birazdan göreceğiz. Bizim genetik özelliğimizden kaynaklanıyor. Muhteşem bir genetik yapısı var. Allah'ın yarattığı kesin delili böyle ve muhteşem sanatıyla. Milyarlarca hücrenin her biri ayrı bir silah üretiyor. Şimdi bu hangi hücrenin bu silah ürettiği bulunacak? Bu B hücrelerinden bir tanesi bu bakterinin M proteinlerine karşı üreten silaha sahip. Şimdi o bulunacak.
Anahtar arıyoruz yani.
Evet. O bulunuyor. Çünkü o M proteinleri o bakteri B lenfositinin üzerinde taşıdığı antikorlara bağlanabiliyorlar. Ve bağlandığı anda özel bir sistem yaratılmış Allah tarafından. Derhal o hücre çoğaltılıyor. Bakın bu da çok çok önemli bir aşama. Allah tarafından yaratıldığını kanıtlar. Öyle bir genetik mekanizma yaratılmış ki arasında hangi hücrenin olduğu tespit edildiği anda o hücre diğerlerinden hızlı olarak hemen çoğalmaya başlıyor. Çünkü ona ihtiyaç var. Acil bir durum söz konusu. Enfeksiyon olmuş. Aksi takdirde öldürücü olur. Derhal o hücre çoğaltılıyor ama bu çok kısa bir zamanda gerçekleşiyor. Bakın onun üzerindeki alıcılara bağlanıyor şimdi M proteinleri. Onlar M proteinine bağladıkları için anahtar kilit gibi. Bakın bağlıyorlar ona. Bir araya geliyorlar. Ve bu bir aktivasyon sinyali oluşturuyor. O hücrenin çoğalmasını sağlayacak olan. Bunlar bakterinin proteinleri. Ve o hücre üremeye başlıyor. Derhal çoğalmaya başlıyor. Birkaç günde binlerce kopyası oluşuyor, on binlerce. In Burnett's clonal selection theory, where one cell is selected out of billions of B cells,
yani milyarlarca hücre arasından tek bir hücre seçilerek o çoğaltıldı ve onun ürettiği silahlar kullanılıyor bakteriye karşı.
This creates an army of B cells
that birdenbire bir ordu oluşuyor. Gerçek gerekli olan silahları üreten, o bakteriye karşı etkili olacak olan silahları üreten. Ve burada görüyoruz bakın o silahlar dolaşıma geçiyor. Dolaşıma geçiyor ve bütün dokulara gidiyor. Ve bakterilerin üzerine geldiklerinde bu antikorlar, bu biraz önceki çoğalan B hücresinin ürettiği silahlar onun üzerine bağlanıyorlar. Çünkü M proteinlerine göre özel silah seçildi ya onların arasından. Ve bunları da bağışık sistemin diğer hücreleri olay yerine gelerek tahrip ediyorlar bakterileri. Üzerine bu silah bağlanmış olan onları tanıyorlar ve yutuyorlar. Fagositoz denen bir işlemle. Bu muhteşem bir yaratılış yani. Her aşaması bunun biz tabii çok böyle basit, özet ve kısa anlattık. Böyle bu kadar değil. Onun o sistemlerin nasıl aktive olduğu, o hücrenin nasıl çoğaldığı apayrı bir alem. Yani DNA'daki o genetik özelliklere sinyal gönderen proteinler aktive hale geçiyor. O silahın üretecek genler birdenbire o silahı üretmeye başlıyor. O hücre çoğalıyor. O silah o bakterilere karşı dolaşıma gönderiliyor. Ve onlar bağlandıktan sonra diğer hücreler gelip onları yutuyorlar. Bu muhteşem bir savaş stratejisi. Ve Allah şifa veriyor. Yani bu tabii bağışıklığı galip getiren Allah'tır. Allah dilerse hastalığı galip getiriyor. Hasta hayatını kaybediyor. Ya da Allah dilerse şifa veriyor. Yani bağışıklık sistemine galip gel diyor. Bağışıklık sistemi galip geliyor. Ve o insan iyileşiyor.
Evet.
Ama arkasındaki mekanizmanın muhteşemliği nitekim Ali Demirsoy'da gördük. Hiçbir şekilde açıklayamayız biz bunu diyor. Tabii senin o saçma sapan iddialarını açıklanamaz o. Yani tesadüfen oldu. Bu neresi tesadüf? Değil mi? Bu sistem tabii ilk baştan itibaren mükemmel bu kompleksiyle mükemmel olmak zorunda. Çünkü aradan mesela bir aşamayı çıkardığınız zaman siz bir tane proteinin yapısı bozulsun. O antikordaki bir amino asidi değiştirin siz.
Bütün denge bozuluyor.
Bütün denge bozuluyor. İstediği kadar üretsin o antikordan. Hiçbir işe yaramıyor. Ya da her şey tamam olsun. Antikor da var, o da var, bu da var. Ama o ben lenfosit hani milyarlarcası arasından seçip sadece onu çoğalttı. O mekanizmada bir bozukluk olsun. Yine sistem çöküyor, yine hayat olmuyor. Dolayısıyla bu sistemin bütün haliyle en mükemmel ilk anda genetik olarak genetik kodlarla birlikte var olması gerekiyor. İşte bu yaratılış demektir zaten. Yani ilkelden gelişmişe adım adım bir şey söz konusu olamaz. Olmamış da olamaz da. Yani hem bilime aykırı hem de mantığa aykırı. Şimdi bir de antikorların yapısına bir derinden bakalım. O da çok büyük yaratılış deliğiyle. Şimdi bakın antikorların böyle karışık bir tablo ama özetleyerek anlatalım. Bu bir antikor. Burada görülen. Bunun bakın renklerle temsil edilen kısımları var. Şimdi bu kırmızı kısımlar V bölümü deniyor bunlara. Kırmızıyla gösterilmiş bakın burada. Bu DNA'nın üzerindeki genetik yapıyı görüyorsunuz burada. Bu genler üzerinde V segmentlerinin, D segmentlerinin, J segmentlerinin ve sabit olan, mavi kısımlarda sabit olan, değişmeyen kısımlar antikorlar üzerindeki genetik özellikleri kodlanmış olarak var. Bu kırmızı kısımların her biri kullanılabiliyor bu V segmenti olarak. D segmenti olarak da kullanılabiliyor, J segmenti de. Yalnız bölümlerden oluştuğu için, farklı farklı bölümler olduğu için değişik alternatifleri olabiliyor. Şöyle ki, onu da açıklayalım ne anlama geldiğini. Mesela ağır zincirlerde yaklaşık olarak 250 tane bu V segmentinden var. Bakın kırmızı görünen bölümlerden 250 adet var alternatif değişik V segmenti. Aynı zamanda 15 tane D segmenti var ve 5 tane de J segmenti var ağır zincirli, zincir bölümü için. Bu sabit kısımla devam ediyor. Şimdi bu tabii bize bir sayı meydana getiriyor. Şöyle ki bir de şeyden bahsedelim. Hafif zincirler var. Bakın hafif zincir bölümü var. Burada. Hafif zincir bölümünde de 250 tane V segmenti var alternatif olarak. 4 J segmenti ve 3 tane de olası birbirine bağlayıcı segment var. Bunları çarpalım birbiriyle. Alternatif sayısı tabii 250 çarpı 4 çarpı 3 yapar. Değil mi alternatif olarak? 3000 tane değişik hafif zincir kombinasyonu olabiliyor. Ağır zincirlerin kombinasyonunda biraz önce bahsettiğim 250 V segmenti, 15 D segmenti ve 5 J segmenti var. Ve 3 tane de olası ayrı birbirine bağlayıcı segment. Bunları da çarpalım birbiriyle. 250 çarpı 15 çarpı 5 çarpı 3 56.250 yapar. Yani hafif zincirler için olası sayı biraz önceki söylediğim sayı 3000'di. Ağır zincirler için olası sayı da 56.250. Bunu da birbiriyle çarptığımız zaman 1.7 çarpı 10 üzeri 8 170 milyon yapar. Yani 170 milyon tane bizim olası alternatifimiz var. Sadece şu genetik özellikten kaynaklanan. Ama bir şey daha var. Allah bir mekanizma daha yaratmış. Biz bu 170 tane milyon bu alternatifle hayatta kalamayabilirdik. Çünkü dışarıda doğadaki karşılaşacağımız antijen protein yapısı bundan fazla. Allah özel bir enzim yaratmış. O da genetik olarak DNA'da kodlanmış olarak var. Bu enzimin adı da Activation Induced Deaminase diye bir enzim. Bu özel enzim bu bölgede, bu genetik özelliklerin olduğu bölgede bir harf değişikliği meydana getiriyor. Tek bir harfi değiştiriyor ama bunu sadece antikorların genetik genlerinin bulunduğu bölgede yapıyor. Yani B lenfositlerinde ve sadece o bölgede. İşte ama şimdi hatırlayalım hep birlikte. Vücudumuzdaki bütün hücrelerde genetik şifre aynı. Yani bizim göz hücrelerinde de ya da tırnak hücrelerinin hepsinde bu antikorların genetik bilgisi var. O V segmentlerinin, J segmentlerinin, D segmentlerinin bilgisi vücudumuzdaki bütün hücrelerde var. Mide hücresinde de var, bağırsak hücresinde de var. Ama bu enzim bütün hücrelerde olmasına rağmen, o enzim de bütün hücrelerde olmasına rağmen sadece ilgili bağışıklık sisteminin B lenfositlerinde ve sadece bu genlerde bir harf değişikliği meydana getiriyor. Ve kontrollü bir değişiklik. C harfini U harfi yapıyor. O da timidin olarak tanınıyor zaten.
Bir tek harfi değiştiriyor kontrollü olarak. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Alternatif kombinasyon sayısı 170 milyondan 10 milyarlara çıkıyor. O zaman işte bütün doğadaki antijenleri tanıma imkanı oluyor ve hepsine karşı gerekli olan silah üretiliyor. Yani hepsine karşı silahı üreten B lenfositleri var. Onlar hazır duruyor organizmamızda. Dışarıdan bir mikrop, bakteri, virüs geldiği zaman, hatta bu virüs bakteri de olmayabilir. Mesela organ nakli oluyor. Başka bir insanın dokusu sizin vücudunuza veriliyor. Onu da tanıyor. Farklı bir madde olarak algılıyor. Derhal harekete geçiyor. Yabancı bir şey geldi diyor. Hop diyor, nereye geliyorsun diyor. Ve saldırıya geçiyor. Aslında bu tabii hayat koruyucu bir sistem. Ama o organ naklinde zararlı olabildiği için bağışıklık sistemini de baskılamak gerekiyor verilen ilaçlarla. İşte bu muhteşem bir sistem. Yani bunun, Ali Demirsoy'a dönelim tekrar, neymiş açıklaması? Bir tek açıklaması olabilir. Kusursuz bir yaratılış. O enzimin varlığı da kontrollü bir değişiklik meydana getiriyor. Hatta bunu evrimciler, o da bir komedi, faydalı mutasyon diye örnek vermeye kalkıyorlar. Bakın yani akılsızlığa bakın. Kontrollü değişiklik meydana getiren bir protein mükemmel olarak yaratılmış. Onda da bir amino asit değişikliği meydana getirseniz siz, bir amino asit tesadüfen mutasyon yapsa onların dediği gibi, o protein iptal oluyor. Sizin bağışıklık sisteminiz zayıf kaldığı için hayatta kalamıyorsunuz. O proteinin kodu DNA'da var ve kontrollü bir değişikliği sadece olması gereken bağışıklık sistemi hücrelerinde meydana getiriyor. Bunu rastgele bir mutasyon mu bu? Tabii ki değil. Kontrollü mutasyon. Zaten o orada da bir hata olduğu zaman B lenfoması oluşuyor. B tipi lenfoma oluşuyor. Kanser meydana getirir. O da bilinen bir hastalık yani bunun sonucunda olan. Yani muhteşem bir yaratılış olduğunun net kanıtı. Onların da tabii faydalı mutasyonla falan alakası yok. Onların dediği anlamda bir mutasyon değil zaten. O kontrollü bir değişiklik.
Evet. Aynı zamanda yani çok karışık bir konu. Belki birçok kişi anlamakta bile zorlanmış olabilir. Ama her şeyden önemlisi bizim bağışıklık sistemimiz bunu çok iyi anlıyor. Ve karşılaşmış olduğu daha önceki virüs ve bakterilerin o videonun başındaki o Y şeklindeki antijenlerini tanıyor vücut. Ve onu veri bankasında saklıyor ömür boyunca. Birçok hastalığın dolayısıyla vücudumuzda bir kez oluyoruz. Bir daha aynı hastalık olmuyor birçok hastalık. Çünkü veri bankasında bu kilit o şeklinde hepsi de tanınmış oluyor, saklanmış oluyor. Ve eğer vücuda girer girmez hemen vücut diyor ki bu sabıkalı, bu suçlu tekrar giriyor. Evet, hemen tanıyıp onu bertaraf etme imkanına sahip olmuş oluyor. Bizim vücudumuzda yani 1 trilyon tane kimi bilim adamlarına göre farklı şeklin hafızasının lenf sistemlerinde saklandığını görüyoruz. Bu tabii ki bizim istemimiz dışında olan bir harika. Allah'ın yaratmasıyla onun kontrolüne olabilecek harika bir sistem. Allah'ın evet. izniyle inşallah.
Ve doğduğumuz anda var bu. Yani nereden biliyor vücut dışarıda hangi bakteriyle, virüsle karşılaşacak? Ama vücudumuz doğduğumuz anda bizim kaba kulak virüsüyle de karşılaşacağımızı biliyor. Kızamık virüsüyle de karşılaşacağımızı biliyor. Boğazımızda hangi bakterilerin enfeksiyon yapacağını biliyor. Bütün hepsini tanıyor. Tanımasa zaten ilk gelen bakteri öldürür insanı. Mümkün değil hayatta kalması. Hemen ürer, hastalık ve ölüm meydana gelir. Ağır bir hastalık ve ölüm meydana gelir. Bu olmuyor. Çünkü insanın bağışıklık sistemi var. Allah dilediği zaman olmuyor. Ama Allah hastalığa galip gel derse o zaman hastalık galip geliyor ve insan hayatını kaybedebiliyor. Öyle bir durumda kaybediyor yani Allah dilerse o şekilde. Başka bir şey daha var. Alerjiler mesela. Şimdi alerji mevzumu, ondan da bahsedelim. Birçok insan alerjisi var değil mi? Dışarıda olan polenlere karşı, işte kedi tüyüne karşı, kuş tüyüne karşı, çeşitli maddelere karşı. O da bağışıklık sisteminin bu alerjen denen maddelere, yani bu gene protein yapısındaki maddelere karşı aşırı bir reaksiyon meydana getirmesinden kaynaklanıyor. Onunla ilgili bakın kısa bir filmimiz var. Normalde zararsız bir madde alerjen ama bağışıklık sistemi aşırı bir reaksiyon verdiği için biz bir şeklini inceleyeceğiz şimdi alerjinin. Mesela polenler, hayvan tüyleri, kuş tüyleri, bu evdeki akarlar, halılarda bulunan, hani evlerimizde bulunan akarlar, bazı kimyasal maddeler ve birçok çeşit yiyeceğe karşı alerji oluşabiliyor. Bakın o da şöyle oluşuyor. Alerjen hava yoluyla geldiği zaman, mesela diyelim ki polenlere karşı alerjisi var kişinin, burnumuzdan giriyor, burundan. Orada bazı hücreler tarafından alınıyor. Bunlara antijen sunan hücreler deniyor. Bunlar antijenleri bağışıklık sistemi hücrelerine veriyorlar. T hücreleri.
Biraz önce B lenfositlerini gördük, bağışıklığın savunmada silahları üreten. Bunlar da T hücreleri.
These T cells activate the B cells to release.
Bunlar da bazı kimyasallar salgılayarak B lenfositlerini aktif hale getiriyorlar. Yani sakin duran şeyleri, B lenfositlerini uyandırıyorlar.
These substances called IgE antibodies.
Ve onlar da immunoglobulin E'ler gidip bakın mast hücresi denen işte alerjiyi meydana getiren asıl hücrelerin üzerinde yerleşiyorlar.
It's the allergen. These IgE antibodies sit.
Bunlar da immunoglobulin E. Bunlar da antikor ama antikorun özel bir tipi. Bağışıklık bu alerji reaksiyonunu oluşturanlar da immunoglobulin E denen antikorlar. Bu bir mast hücresi. Bunların içinde bakın kesecikler var. Bu keseciklerin içinde kimyasal özel moleküller var. Bunlar oluşturuyor bu alerji reaksiyonları. Mesela bunlardan bir tanesi histamin. Ayrıca prostaglandin denen başka maddeler de var. Onlar da alerjik reaksiyonları meydana getirebiliyorlar.
On exposure, the allergen binds to the IgE antibodies present on the mast cell.
Evet, alerjik kişide alerjen geldiği zaman, mesela poleni örnek verdik ya da herhangi başka bir şey, kedi tüyüne karşı da alerji olabilir, başka bir şey. Geliyor bu immunoglobulin E denen bu üzerindeki silahlara, antikorlara, mast hücresinin üzerinde var ya bu. Bu geliyor anahtar kilit gibi onun üzerine tutunuyor, yapışıyor.
This results in the release of histamine, prostaglandin.
İşte o anda histamin, prostaglandin ve diğer bu kimyasal moleküller mast hücresinden salınıyor. O içindeki kesecikleri atıyor dışarı. Çünkü o özel bir sinyal başlatıyor. O alıcıları var üzerinde, antenleri. Ona bağlanma olduğu anda özel bir reaksiyonla derhal o da silahlarını savuyor, bir saldırıya uğradığını düşünerek.
Bounding tissue. These mediators cause dilation.
İşte histamin denen bu madde gidiyor mesela, damarları genişletiyor bakın. Histamin çünkü alıcıları var, onun da anahtar kilit gibi ve geçirgenliğini arttırıyor. İşte bunun için mesela o saman nezlesi, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, göz yaşarması bundan kaynaklanıyor. O hücrelerin saldığı histamin gidiyor, kendi alıcılarına bağlanıyor damarın üzerindeki, hem damarların geçirgenliğini arttırıyor, burun şişiyor, mukozası şişiyor ve aynı zamanda işte o akıntılar başlıyor. Ve damarın geçirgenliğini de değiştiriyor.
Results in the nasal stuffiness, sneezing and mucus discharge.
Burun tıkanması, aksırma, hepsi bundan kaynaklanıyor. Buna karşı biz de ne yapıyoruz? Antihistamin denen ilaçlardan kullanıyoruz. Antihistamini kullanıyoruz çünkü histamin bu reaksiyonu meydana getirdiği için, histaminin bu aşırı reaksiyonu durdurabilmek için antihistamin ilaçlar kullanılıyor. Antihistamin ilaçlar da gelip bakın histamin alıcılarına bağlanarak onları bloke ediyor. Böylece histamin bağlanamayınca bu olaylar duruyor. Bu zinciri bu aşamada kırmış oluyoruz antihistamini kullandığımız zaman. Tabii kortizon da kullanabiliyor aynı şekilde alerjik reaksiyonlarda. Başka tür ilaçlar da kullanılabiliyor. Fakat histaminin antihistamini kullandığımız zaman bunu durduruyor.
Ama bunun çözümü insanoğlu ürettiği ilaçlarda sadece gidiş yolunu tıkamayla ilgili bir önlem alabiliyor. Yani bir yerde sıntı varsa önüne set çekmek gibi benzetebiliriz. Ama o immunoglobulin E'nin zararsız bir madde olduğunu vücuda anlatıp bağışıklık sisteminin buna reaksiyon göstermemesi gerektiğine dair genetik bir çözümleme şu an vücudumuzda pek mümkün olmuyor.
Ha şöyle yapılabiliyor, bir şey var. Aşılama bir sistemi var. Eğer siz alerjik olan kişilerde bu alerjik maddeyi uzun zaman içerisinde, mesela 1-1,5 sene, biraz daha uzun bir süre içerisinde yavaş yavaş minik minik miktarlarda verdiğiniz zaman bağışıklık sistemi buna alışıyor. Allah öyle bir mekanizma da yaratmış. Bir alışkanlık meydana geliyor. Bunu tanımaya başlıyor. Ya diyor, bu diyor yabancı değil demeye başlıyor bir müddet sonra. Ve bu alerjik reaksiyon ortadan kalkıyor. Aşırı reaksiyon göstermemeye başlıyor. Hakikaten aşılama sistemiyle tedavi edilmesi bu bakımdan mümkün ama ileride daha iyi tedavi metotları, daha etkili tedavi metotları da Allah'ın dilemesiyle geliştirilir. Çünkü vücudun da aşırı bir reaksiyonu. Bilimde oraya gidiyor. İşte ahir zaman ve mehdiyet inşallah bilimdeki muazzam ilerlemeler bu tip rahatsızlıkların hepsine Allah'ın izniyle genetik mühendisliği, bu genetik yani genetik bilimindeki ilerlemeler ve genlerin fonksiyonlarının daha iyi bilinmesiyle daha iyi müdahale, daha iyi tedavi imkanları gelişecek Allah izin verirse inşallah. Ve belki de Allah'ın dilemesi kökten çözülecek bu rahatsızlıklar.
Evet inşallah. Kaldı ki şimdi evrimciler diyor ki mutasyon diyor, faydalı mutasyon. Yani rastgele olabilecek bir değişiklikle bu tarz harika sistemlerin olabileceğini söylüyorlar, dillendiriyorlar. Halbuki ufak bir yanlışlıkta alerjin oluyor ve birçok insanın şu an sıkıntı çektiği bir hastalık ortaya çıkıyor. Yani küçük bir değişiklikte. Kaldı ki evrimciden iddia ettiği konu böyle mutasyonlarla bu sistem sıfırdan inşa edildi. Yani yoktu bu sistem sıfırdan. Sırf mutasyonlarla böyle bir şey olabiliyor gibi bir iddiaları var. Bizde ufak bir değişiklikte dahi insanoğlu gördüğünüz gibi birçok hastalığa vesile olan bir sistemin ve tabii ki rastgele mutasyonlarla tesadüfle bu tarz böyle mükemmel sistemin oluşması tabii ki mümkün değil.
Yani. Kesinlikle değil yani. Zaten hocam söyledi işte kaba kulakla karşılaşacağımızı nereden bilebilir yani normalde ya da işte bir kızamık hastalığına ya da işte vücudumuza boğaza hangi virüs, hangi bakteri enfeksiyon yapabilecek bunları zaten normalde bilmemesi lazım. Daha önce karşılaşmadı. Ama yani şuursuz, akılsız bunları nereden düşünecek? Ama öyle bir mükemmellik var ki bunu karşılaşacağını daha önceden biliyor. Yani ve ilk geldiğinde tespit edip ona göre direniş mekanizması gelişiyor, antikorlar ve bir şekilde çözüm yoluna gidiyor. Yani bu mucizevi bir şey gerçekten.
Evet. Evet, maşallah. Tabii mikro dünyadan bahsettik, biraz da makro dünyadan bahsedelim. Çünkü Allah'ın her yerde biz yaratılış izini görebiliyoruz. Sadece o gözle bakıp, değil mi, derin düşünmek yeterli oluyor.
Evet. O zaman dilerseniz çok yönlü kullanılabilen balina yağından biraz bahsedelim.
Balina yağı, evet.
Evet. Şimdi balinaların yağı da aslında kompozit malzeme olarak geçiyor. Kompozit malzeme ne, onu hemen söyleyelim. Birbirine karışmayan iki veya daha fazla katının birleşimiyle oluşan katı malzemelere kompozit malzeme adı verilir. Doğada malzemelerin çoğu kompozit olarak adlandırılan bileşik yapılı maddelerden oluşuyor. Bu karışımın özelliği de kendini oluşturan maddenin özelliklerinden çok çok daha fazla özelliklere sahip olması, daha üstün özelliklere sahip olması. İnsanların ürettiği kompozitler, az önce bahsettik yani tabii ki doğayı taklit ediyor bilim, insanlar da aynı şekilde. İnsanların ürettiği kompozitler doğal kompozitlerden çok çok daha zayıf ve ilkel kalıyor. Grafit ve karbon liflerden oluşan kompozitler son 25 yılda insanoğlunun gerçekleştirdiği, bakın, en iyi 10 mühendislik keşfi içinde yer alıyor. Yani çok zayıf olmasına rağmen bu yapmış oldukları çalışma en iyi mühendislik keşfi içerisinde yer alıyor. Bununla beraber yeni uçaklar, uzay mekiği parçaları, spor malzemeleri, Formula 1'deki yarış arabaları gibi hafif yapıda kompozit malzemeler bunlar için tasarlanıyor. Doğada tüm olağanüstü yapı, malzeme ve sistemler gibi bunlar tabii ki Allah'ın eşsiz yaratma sanatının birer örneği. Allah insanlara verdiği her türlü nimetin sayısının sayılamayacak kadar fazla olduğunu da bir ayette bildiriyor. Hemen o ayeti söyleyelim. Şeytandan Allah'a sınırım. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Doğal kompozitlere örnek olarak da balina yağını verebiliriz, az önce bahsettik. Yunus ve balinaların vücutları yağ tabakasıyla kaplı, bunu biliyoruz. Bu evet. Tabaka balinalara nefes almaları için yüzeye çıkabilmelerini sağlayan doğal bir şamandıra görevi görüyor adeta. Aynı zamanda bu sıcak kanlı memeli okyanusun soğuk sularından da koruyor. Bir başka özelliğini söyleyelim balina yağının. Şeker ve proteine nazaran 2-3 kat daha fazla enerji sağlıyor. Binlerce kilometre yol kat ettiği zaman bile balina yeteri kadar beslenemediği uzun göçlerde ihtiyaç duyduğu enerjiyi bu şekilde karşılıyor. Vücudundaki bu yağdan temin ediyor yani. Bunun yanı sıra balina yağı lastik gibi esnek bir malzemeden oluşuyor. Balina kuyruğuna suyu her vurduğunda kuyruğu ilk başta sıkışıyor ve daha sonra mekanizmada genleşme meydana geliyor ve eski halini alıyor. Bu özellik çok enteresandır. Hem ekstra bir hız kazandırıyor hem de uzun yolculuklarda %20 civarında bir enerji tasarrufuna sağlamasına neden oluyor. Balinanın yağının tüm bu özelliklerinden ötürü bilinen en çok fonksiyona sahip malzeme olarak kabul edilir. Balina yağı balinalarda yüzyıllardır var olan bir madde. Ancak bu yağın bir ağ gibi birbirine geçen kolajen liflerden oluştu. Çok yakın bir zamanda keşfedildi bilim adamları tarafından. Bilim adamları bu yağ kompozit karışımının işlemini anlamak için halen çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar edindikleri bilgiler bile sentetik malzeme üretiminde son derece faydalı olmuştur. Evet. Doğadaki muhteşem özelliklerdeki bu malzemelerle ilgili gerçekten her detayda bize Allah'ın üstün yaratma sanatını gösteriyor zaten. Allah'ın her türlü yaratmayı bilen üstün güç sahibi olan şüphesiz. Yani şu incelediğim zaman ne kadar üstün özellikleri var.
Evet. Yani sadece malzemenin böyle malzeme çok fazla var doğada. Mesela örümcek ağından tutun balinanın şu anki anlattığın kolajen yağlarına kadar daha mühendislik teknolojimiz bunun tam %100 taklit etmeye bile o seviyeye bile yükselmiş değil. Ama Allah'ın bir hikmeti olarak bunlar zaten doğuştan bu canlıların bünyesindeki DNA'sında var. Şimdi balinalarla ilgili bir videomuz var, onu izleyelim şu an.
Denizlerdeki en büyük memeli olan balina, aynı zamanda yeryüzündeki en büyük canlıdır. Binlerce yıl önce yaşayıp nesilleri tükenmiş bazı dinozorlar bile balinaların yanında çok ufak kalır. Özellikle mavi balina, bugüne kadar bilinen tüm dinozorlardan bile daha büyük kabul edilir. Mavi balinalar, orta boy bir fil büyüklüğünde bir dile ve 900 kilo ağırlığında bir kalbe sahiptir. Küçük bir araba büyüklüğünde olan bu kalp, her saniye 10 ton kan pompalar. Bu kadar büyük bir canlının besini ise oldukça şaşırtıcıdır. Mavi balinalar sadece birkaç santimetre büyüklüğündeki karideslerle beslenir. Balinanın midesini iyice doldurabilmesi için her gün yaklaşık 2 ton karides yemesi gerekir. Balinalar sadece büyüklükleriyle dikkat çekmezler. Bunun yanında kompleks vücut sistemlerine sahiptirler. Suyun yüzeyi ılıktır. Derinlerse soğuktur. Bu durum, yüzeyle dip arasında çok büyük ısı farklarının oluşmasına neden olur. Ancak bu ısı farkı balinaları etkilemez. Çünkü yüzgeçleri klima gibi görev görür. Allah'ın üstün bir tasarımla yarattığı balinalar, dibe inerken yüzgeçleriyle vücutlarını soğuturlar. Yüzeye çıkarken de vücutlarını ısıtırlar.
Neresinden baksak muhteşem. Allah kocaman 30 metre boyunda değil mi? Tonlarca ağırlıkta çok çok büyük canlılar da yaratıyor. Program başında bahsettiğimiz mikro düzeydeki birkaç belki moleküller seviyedeki virüsleri de yaratıyor Allah'ın izniyle. Ve onların muazzam biz uyumuna şahit oluyoruz. Ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar küçük olursa olsun hepsi önceden programlanmış olan bilgilerini kusursuzca bu dünyada icra ediyorlar. Nitekim yani dünyadaki ortamlar, çevresel faktörler de canlıların vücudundaki ürettikleri metabolizmayla tam bir uyum olduğundan dolayı böyle bir uyum var. Bu neyi gösterir? Tüm dünyanın, hatta dünyanın içinde bulunduğu kainatta dahil edilir. Çünkü dünya da kainatla çok uyumlu bir vaziyette dönüyor, yörüngesine gidiyor. Dünyanın içindeki doğal koşullarda dünyada yaşayan bütün canlılarla eksiksiz bir uyum içerisinde. Ki Allah ayette her şeyin bir uyumlu olduğunu inşallah söylüyor. Bu bize Allah'ın, yani tüm hepsinin sahibinin tek olduğunu gösterir. Çünkü biz buradan mesela doğma büyüme Türkiye'de yaşamış bir insan, mesela Güney Amerika kıtasındaki nasıl bir hava olduğunu, oranın iklim şartlarını, yüzey ölçülerini, oradaki yaşayan işte canlıların, diğer canlıların ne olduğunu bilemez. Evet. Ama orada yaşayan bir canlı bunu çok iyi biliyor. Ve doğduğu anda oradaki çevreye %100 uyumlu. Hatta o kadar uyumlu ve o kadar teknolojisi ileride ki, mesela balinalar, okyanuslarda yaşayan canlılar. Evet. Onların vücudundaki yağın kimyası, derilerinin özellikleri, bütün yüzme becerileri ve beslenme şartları ortamla tamamen uyumlu. Yani bunlar birbirinden uyumsuz, aykırı parçalar değiller. Allah ayette her şeyin birbirine uyumlu olarak yaratıldığını, eğer uyumsuzluk aramak için araştırma yapıldığı zaman, Allah onu uyumsuzluk aramak isteyen bir göze benzetiyor. O gözün yorulacağını, Hatta ısrar ederse aramak için Allah tekrar bir daha araştır bak diyor göze. O göz umudunu kesmiş bir biçimde yorulmuş, umudunu kesmiş ve yorulmuş bir biçimde geri dönecektir diyor. Yani bütün kainatta biz hiçbir uyumsuzluk, bir aykırı bir ne madde, ne bir canlı, ne bir sistem görmüyoruz. Hepsinin uyumlu olması ve bütün kainatta ve dünyada birçok hatta yeni bulunan fizik ve kimya kanunlarının, kurallarının Allah uyum içerisinde yaratması tüm hepsine ancak vakıf bir bilgiyle olur. Çünkü hiçbir yerinde çelişki olmayan toplam toplamında, totalinde muazzam bir uyumluk sergilenen bir düzen varsa o zaman bu ancak bütün düzenin bilgisinin bilinmesiyle ancak olur inşallah. Bu da bize yani dikkatli bakıldığında, derin düşünüldüğünde, tüm canlıların yani incelendiğinde, evet, molekülünden galaksisine, yağan yağmur suyun içerisindeki damlacıktan havanın sürtünme kuvvetine kadar her birinin sahibinin, kural kurucusunun ancak Allah olduğunu gösterir. Evet. Çünkü başıboş bırakıldığında, başıboş bir sistem olduğunda her zaman için düzensizlik veya o canlının ölümüne biz şahit oluyoruz. Değil mi? Rastgele doğada esen rüzgar çakan şimşekle ne bir yapı oluşur değil mi? Ne de bir canlı ki çok kompleks bir mekanizmadır oluşamaz. İnşallah Allah bize her zaman için gösterdiği tüm delillerde bilimin ilerlemesiyle ancak bunu göstermektir inşallah. Şimdi kısa bir aramız var. İnşallah sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, tekrar birlikteyiz. Programda devam ediyoruz inşallah.
Evet, az önce ne kadar mükemmel olduğundan bahsettik yapıların gerçekten. Yani antikorlar olsun, işte virüslerin bile kendine özgü görevleri var, misyonları var ve hep onu yerine getirmek üzere programlanmışlar. Hep onları onun için uğraşıyorlar. Şimdi tabii mükemmel yapı zaten doğadaki her varlığın, insan dahil, mükemmel olması zaten en büyük özelliği. Yani bu ara geçiş formları hikayesini falan tamamen uydurmasyon olması, insanların ve doğadaki varlıkların aniden ortaya çıkması ve mükemmel olması zaten en önemli özellikleri. Fosillerde de aynı şeyleri görüyoruz. Evet. Mükemmellik sadece fiziksel anlamda değil. Yani tabii ki Allah'ın çok büyük bir sanatı var. Simetri olsun, 1.618'lik altın oran olsun, onlar tabii ki var ama bir de işte dediğimiz mikro düzende, yani organizmanın içinde bir gözle görülen kısım var. Tamam, çok güzel, çok estetik ama bir de içine giriyorsun, daha da hayran kalıyorsun. Doğru değil mi hocam?
Evet, yani maşallah.
Ayrı, ikisi de ayrı hayranlık uyandırıyor.
Evet. Detaya indikçe daha çok ihtişam çıkıyor ortaya.
Detaya indikçe. Evet. Bizim de yapmamız gereken biraz daha araştırmak, biraz daha elimizi vicdanımıza koyup gerçekleri görmek, insanlarla da bunu paylaşmak diye düşünüyorum.
Evet.
Evet, çok güzel söylüyorsun. Yani nereye bakarsa bakalım mükemmeliyeti görüyoruz yani her canlıda. Dilerseniz yapraklardaki ana damar ne işe yaradığından bahsedelim. Orada yine aynı şeyleri göreceğiz. Ağaçlar hayatımızda çok önemli olan varlıklardır. Ağaç yapraklarının hangi parçalarını incelersek inceleyelim, Allah'ın sonsuz aklını ve sanatının izlerini görüyoruz. Yaprağa dıştan baktığımızda gördüğümüz biçim ve yapılar belirli bir amaca yöneliktir. Örneğin yaprağın en fazla şekilde güneş ışığını alabilmesi için düz durması gerekiyor. Ancak yaprak böyle durabilmek için özel bir yapıya sahip olmalıdır. Yaprağı bir gazete veya dosya kağıdına benzetecek olursak düz durması için gerekli olan bu yapı hakkında bize daha iyi bir fikir verecektir. Şöyle düşünelim. Gazete ve dosya kağıdını düz tutmak istediğimizde dosya kağıdı yana kıvrılıyor. İkiye katlanır. Bu durumda yapmamız gereken kağıdı ona yanlardan belirli bir kıvrım vererek düz tutmaktır. İşte yaprakların da dik durması için böyle bir yapıya, kıvrıma sahip olması gerekiyor. Yaprakların dik durarak güneş ışığından daha fazla yararlanmanın bir nedeni de yapılarında bulunan midrip adı verilen ana damardır. Bu damar yaprağın ortasından geçerek onu bitkiye bağlar. Ayrıca midripten çıkarak yaprağın üzerine yayılan başka damarlar da vardır. Midrip ve bu yan damarlar yaprağın düz durmasını sağlayan bir isket görevi yaparlar. Yeryüzünde sayılamayacak çoklukta bulunan yapraklardan her biri ince bir hesap gerektiren, eğime ve düz durmaları için gerekli olan damar sistemine nasıl sahip olmuşlardır, bunu düşünmek gerekir. Elbette bir yaprağın kendi kendine güneş ışığından maksimum oranında faydalanmasının daha iyi olacağını akletmesi imkansızdır. Ayrıca yaprakların dik durması için gerekli olan eğimi uç kısımlarına vererek yeşermeleri ya da ortalarında iskelet görevi görecek bir damar sistemi oluşturmaya karar vermeleri mümkün değildir. Tüm bunların tesadüfen kendi kendine oluşması kesinlikle imkansızdır.
Evet.
Yaprak mekanik bir destek gibi iş gören damarlar üzerine seçilmiş bir kumar parçasına benzer. Bu sistemin etkili olarak kullanılması için yaprağın dokusunu desteklemekte kullanacağı enerjiyi en az seviyede tutması gerekir. Baktığımızda hiçbir denge tesadüfen oluşmuyor hocam. Tuğlalar tesadüfen bir araya gelerek sağa sola yıkılmayan bir bina oluşturamıyorlar. Ya da bir köprü ağırlık merkezi olmadan inşa edilirse ayakta duramıyor. Hiçbir madde tesadüfen bir araya gelerek bir düzen ve denge oluşturamıyor. Canlı ya da cansız her varlığı belli bir düzenle yaratan şüphesiz Allah'tır. Burada açıkça görüyoruz. Allah küçücük bir yaprağı da üzerine milyarlarca insanın rahatlıkla yaşayabileceği kadar büyük olan dünyayı da en mükemmel şekilde yaratandır. Bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişkiye uygunsuzluk göremezsin. İşte gözü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozuklu bir çarpıklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Mülk suresi 3 ve 4. ayetler.
Maşallah.
Maşallah. Hakikaten yaprakların yapısı da muhteşem. O da yaratılış değil. Yani Boğaç Hocam çok önemli noktalar anlattı. Damarlarının olması, onun nereden biliyor düz durması gerektiğini, öyle değil mi?
Evet.
Ya güneşe. Yani işte bunların mesela her birinin eksikliği yani olmazsa olmaz bunlar özellikler.
Evet.
Hepsinin aynı anda var olması gerekiyor. Hepsinin aynı anda var olması da kusursuz bir yaratılışı kanıtlıyor. Yani Allah kesinlikle evrime yaratmamış.
Özellikle evrim temelinde iddia ettikleri konu ortama en iyi uyum sağlayan diye bir söz söylüyorlar ya. Yani öyle bir iddiada bulunuyorlar. Halbuki ortamı algılayacak bir sinir sistemi yok zaten bitkilerin. Bitki daha tohum halindeyken bitkisinin bütün bilgileri onun üzerinde, bir kere yer çekiminin tam zıttı yönünde çıkması gerektiğini biliyor bitkinin tohumu. Buna uygun enzimleri ve sistemi var. Yer çekimini algılayıp gravity ona tam 180 derece aksi yönde olan kuvveti uyguluyor. Ve o şekilde gelişim oluyor. Dolayısıyla mesela eğimli yere bitki ekiyorlar, yine tam yer çekimine dik çıkıyor. Düz bağla ekiyorlar, yine yer çekimine tam dik çıkıyor. Her türlü ortamın her zaman için bitkinin yukarı doğru yönelimini görüyoruz. Ama bitkinin herhangi bir algı, sinir sistemi, bir şey öğrenebilme yeteneği var mı? Yok. Dolayısıyla bu bilgi ancak bitkinin önceden ona programlı halde verilmişse yapabilir. O bunu sonradan öğrenemez.
Çok doğru söylediniz. Yani bitkilerin mesela fotosentez yapmaları başlı başına bir mucize yine.
Evet.
Bitkiler nereden bilsin ve niye yapsın bunu?
Evet.
Ya fotosentez niye yapsın ki? Doğada da tabiatın devam etmesi, doğanın olması, insanların hayatlarını sürdürmesi için gerekli olan en büyük, yani en önemli şeylerden bir tanesi fotosentez. Fotosentezi de bitkiler neden yapsın ki? Yani programlanmış ve o bilgiler ona muhakkak, yani bir sanatkar, bir yani yüce varlık tarafından verilmiş.
Maşallah. Şüphesiz, evet.
Allah tarafından verilmiş yani.
Ya fotosentezin zaten daha tam elektron seviyesinde gerçekleşen bir işlem olduğundan dolayı o elektron transportunda bazı mekanizmalar hala aydınlatılmış değil. Evet. Yani o proteinlerin nasıl olur da o elektronu hapsetti, elinden kaçırmadığının tam olarak kimyası ortaya konabilmiş değil. Ki onu bitki zaten ilk daha ortaya çıktığı ana itibaren yapmaya başlıyor. Ve ömrü boyunca da kusursuz bir şekilde yapıyor.
Evet.
Ürettiği karbonhidrat, besin, yani besin diye besini bütün hayvanlar, otçul hayvanlar ondan besleniyor. Otçul hayvanlar, etçil hayvanlar yiyor. Dolayısıyla doğadaki döngü bitkiyle başlıyor.
Hı hı.
Hayatın zaten zahiren temelini teşkil eden bu canlılar ve üstelik bir şey öğrenebilme yeteneğinde de değiller. Direkt Allah'ın yalnızca ilhamıyla hareket eden canlılar oldukları çok belli. Şimdi bir tane de o az önce Furkan Hocam bahsettiği güzelliğiyle adı duyulmuş bir çiçek, Nilüfer çiçeği. Biliyorsunuz Nilüfer çiçeği böyle, hatta sunumda direkt geçelim. Direkt çiçeğini tarif etmektense gösterelim. Evet, Nilüfer çiçeğini şu an biraz resmini görüyorsunuz. Direkt suyun üzerinde yatay bir şekilde büyüyen bir çiçek. Şimdi bu çiçeğin estetik özelliğinin faydalanılarak taklit edilen yapılar var. Mesela Londra'da 1851'deki Birinci Dünya Fuarı için yapılmış olan Kristal Saray, cam ve demirin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir teknoloji arkasıydı. Bu saray 35 metre yüksekliğindeydi ve yaklaşık 7500 metrekarelik bir alan kaplıyordu. 7,5 kilometrekare, çok büyük. Ayrıca 30 x 120 santim ebadında 200 binden fazla cam panel içeriyordu. Yaklaşık Nilüfer çiçeği kadar. Kristal Saray, Joseph Paxton adındaki bir peyzaj mimarı tarafından tasarlanmıştı. Paxton, bu yapısına fikir olarak Victoria Amazonica adındaki bir nilüfer çiçeğinden esinlenmişti. Bu nilüfer türü zarif görünümüne karşın, şimdi şeklini görüyoruz, resmini görüyoruz yan tarafta, insanları bile üzerinde taşıyabilecek kadar kuvvetli, kocaman yapraklara sahiptir. Yani adeta bir tekne gibi suyun üzerinde durabiliyor. O kadar fazla kuvvet taşıyabiliyor. Yaprağın merkezindeki çevreye uygun, doğru yayılan lif şeklinde uzantılar vardır. Bu uzantıların arası da daha ince çaprazlamasına yerleşmiş başka bir doku ile desteklenir. Paxton nilüfer yaprağındaki kaburgaya benzeyen bu yapıyı demir taşıyıcılarla, yaprağın asıl dokusunu ise cam ile özdeşleştirmiştir. Bu sayede cam ve demirden yapılma hafif ama aynı zamanda geniş bir alanı kaplayacak kadar sağlam çatılı bir bina yapmayı başarmıştır. Şimdi doğada doğal olarak diyelim, bakın suyun üzerinde ne kadar güzel görünüyorlar nilüfer şekilleri ve o neredeyse bir insanı taşıyabilecek kadar güçlü suyun kaldırma kuvvetini kullanabilecek olan nilüfer şeyin yapraklarını görüyoruz. Nilüfer bitkisi Amazon nehrindeki, nehrin dibindeki bataklığın içinde büyümeye başlayarak nehrin yüzeyine doğru uzanır. Amacı yaşayabilmesi için gerekli olan ışığa ulaşmaktır. Evet, ışığın tabii yukarıda suyun üzerinde olduğunu bilerek oraya doğru yönelim gösteriyor. Bitki suyun yüzeyine vardığında büyümesini durduruyor. Çünkü artık ışığa ulaşmış oluyor. Hemen ardından burada üstü dikenli yuvarlak tomurcuklar oluşturmaya başlıyor. Tomurcuklar da birkaç saat gibi kısa bir sürede boyu neredeyse 2 metreye varan dev yapraklara dönüşüyorlar. Amazon nilüferleri suyun üzerindeki ışığa ve oksijene ulaştıktan sonra dev yapraklarının sularla dolup batmaması için kenarlarını yukarıya doğru kıvırırlar. Bak, gözleri yok, görmüyor, suyun kaldırma kuvvetini biliyor. Batmaması için üzerine su almaması gerektiğini biliyor. Acaba bir nehrin derinliklerinde yaşama yeni başlayan tomurcuk ışığa ve oksijene ihtiyaç duyduğunu, aksi durumda yaşayamayacağını, ihtiyacı olan şeylerin yukarıda, yani suyun hemen üstünde mevcut olduğunu nereden bilir? Yaşamaya yeni başlayan bir varlık ne o suyun bir bitiş noktasının olduğunu ne de güneşin, oksijenin suyun üzerinde var olduğunu tabii ki bilemez. Bunu bilmemesine rağmen ne yapıyor? Tam da olduğu yere, ışığın ve güneşin kaynağın ve oksijenin olduğu yere doğru suyun üstüne çıkıyor. Yetmiyor, yaprakların kenarını kıvırıyor tekne gibi. Yani bugün tekne imal eden tersaneler var. Gemi mühendisliği diye bir bilim dalı var. Suyun hidrodinamik yapısı, suyun kaldırma kuvveti, suyun zamanla aşındırma kuvveti ve doğa koşullarında yağmur yağıyor, değil mi? Rüzgar esiyor, fırtınalar oluyor. Bu durumlarda teknenin batmaması için, bütün uğraş bunun için, batmaması için ve dengede durması için mühendisler çalışıyor. Mühendis dediğimiz bizim yıllarca okumuş, değil mi? Birçok bilim dalını aynı anda gören, daha sonra bunu belli bir şekilde öğrendikten sonra derece yapan, daha sonra da okuldan mezun olan kişi oluyor mühendis. Evet. Hatta uzmanlaşıyorlar, daha sonra güzel yapılar imal ediyorlar. Peki nilüfer çiçeğine bakıyoruz. Ki hatta nilüfer çiçeğine bakıyor. Bu mühendis ne yapıyor Londra'da? Nilüfer çiçeğini aynen taklit ediyor. Neden? Çünkü mühendis gözüyle baktığında zaten tasarım o kadar mükemmel ki kendi kafasındaki mimarinin çözümünü bulmuş oluyor. Nilüfer çiçeği böyle bir araştırma yaptı mı? Hayır. Daha tohumken bir kere yukarı doğru, yani suyun üzerine çıkması gerektiğini biliyor. Algılıyor ama gözü yok. Gözü yok. Yukarıya doğru çıkıyor. Işığın olduğu yere. Daha sonra kendi yaprağını tam güneşe yönelttikten sonra çevresinde kıvırıyor içeriye su girmesin diye ve yaşamını sürdürmeye devam ediyor.
Suda kalmanın yolunu buluyor.
Evet. Bulmaktan öte zaten bildiği bir şey. Yani zahiren Allah'ın orada tecellisini görüyoruz. Hazır olan programı tatbik ediyor Allah'ın izniyle. Biz burada mükemmel bir dizayn görüyoruz. Mükemmel bir yaratılış görüyoruz Allah'ın izniyle. Ve dediğin gibi fotosentez sonuçta yapıyor. O kocaman yapraklarda. Ama muazzam kaldırma kuvveti olduğunu ben de yeni öğrendim. O kadar küçük bir çiçeğin, değil mi? Sonuçta büyük kaldırma kuvveti olan adeta tekne gibi bir yapı oluşturması hakikaten çok mucizevi bir konu. Kaldı ki bunda mühendisler taklit edip hem sanat yönü ağırlıklı hem de mukavemeti fazla yapılarda icra ediyorlar. Bu da ayrı bir mucize konusu Allah'ın izniyle. Maşallah.
Maşallah.
Şimdi suyun kaldırma kuvvetine karşı işte dirençleri falan yine dediğin gibi çok muazzam bir şekilde ilham olmuş onlara ve onu uyguluyorlar. Madem hidrodinamikten biraz bahsettik, biraz da kuşların aerodinamikle ilgili bağlantılarından bahsedelim o zaman.
Evet.
Yeri geldi çünkü. Hemen bir ayetle başlamak istiyorum. Şeytandan Allah'a sınırım. Göğün boşluğunda boyun eğdirilmiş, yani musağır kılınmış, kuşları görmüyorlar mı? Onları böyle boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz iman eden bir topluluk için bunda ayetler vardır. Nahl suresi 79. ayet. Canlı ya da cansız yeryüzündeki her şey bir yer çekimin etkisinde. Ama kuşların Allah'ın mucizesi olarak bu gece karşı koyabiliyorlar ve havada alçılıp yükseklere uçarlar. Hatta manevra yaparlar. Kimi zaman kanat çırpmadan süzülüyorlar havada. Kuşların iskeletinden akciğerine, tüylerin diziliminden kanat şekillerine tüm detayları uçmalarını sağlayacak özel yapı ve düzenle yaratılmıştır. Yani bunların yapıları da, anatomileri de uçmaya uygun bir şekilde. Yani işte evrimcilerin, vay efendim işte yavaş yavaş evrimleşti, işte kanatlandı falan gibi düşünceleri. Yani biz de kanat olsa biz yine uçamayız. Çünkü bizim yaratılışımız ve anatomimiz çok farklı. Kuşlarınki farklı. Uçmaya göre tasarlanmış. Allah o şekilde yaratmış. Bizimki de çok farklı. Nahl suresinin 79. ayetinde kuşların havada nasıl durdukları bildirilirken geçen Arapça yumsikuhunne ifadesi onları salmıyor, onları alıyor, onları yakalıyor, onları tutuyor, onları çekiyor anlamlarına gelmektedir. Bu kelime eliyle kavramak, yakalamak, tutmak ve geri çekmek anlamlarına gelen emseke fiilinin şimdiki geniş zaman çekimi halidir. Bu kelimeyle Yüce Rabbimiz kuşu havada tuttuğunu, kendi emriyle uçurduğunu bildirmektedir. Yine Nahl suresinin 79. ayetinde bir yönden kuşların uçarken Allah'ın yarattığı aerodinamik kanunlara uymalarına işaret ediliyor olabilir. Tabii doğrusunu Allah bilir. Nitekim kuşlar aerodinamik bilimin prensiplerine olan uyumlarıyla bilim adamlarını hayranlık içinde bırakmaktadırlar. Bu canlılar hiçbir deneme yanılma yapmadan havadaki aerodinamik kuvvetlerin en mükemmel şekilde üstesinden gelerek uçarlar. Ayette kuşların uçuşu için musaharatin kelimesinin kullanılması son derece hikmetli. Çünkü bu kelime tesir edilmişler, belli bir hedefe zorla sevk edilmişler, bir şey yapmak zorunda bırakılmışlar, emir altına alınmışlar, boyun eğdirilmişler, hizmetine verilmişler, Allah'ın kendisine bağlanmışlar ve Allah'ın kanunlarına boyun eğdirilmişler anlamına geliyor. Bu bakımdan ayette aerodinamik kuvvetlerin kuşların uçuşu üzerindeki belirleyici etkisine işaret ediliyor olması muhtemel. Tabii ki doğrusunu Allah bilir. Görünüşte kuşların uçuşunu zorlayan hiçbir sebep yok gibi görünüyor. Fakat oysa aerodinamik bilimine göre havada uçan herhangi bir cisim pek çok farklı güç tarafından baskı altında tutuluyor. Bunlardan en bilinen güçler yer çekimi kuvveti, itme kuvveti, sürüklenme yani geri itme kuvveti ve kaldırma kuvveti. Sonuç olarak belli bir düzeyde uçuşun meydana gelebilmesi için bu kuvvetlerin dengede olması gerekir. Örneğin yer çekimi kuvveti diğer kuvvetlere üstün gelirse kuş yere düşer. Bu bakımdan ayette geçen kelime kuşların uçuş esnasında baskı altındaki durumlarını en güzel şekilde ifade ediyor. Aerodinamik uçuş mekaniği gibi bilimlerin var olmadığı bir dönemde Kur'an'da böylesine detaylı bilgileri kapsayan ifadelerin yer alması gerçekten bir kez daha Kur'an'ın ilahi bir kitap olduğunu ortaya koyuyor. Sonuç olarak belli bir düzeyde uçuşun meydana gelebilmesi için bu kuvvetlerin şüphesiz dengede olması gerekiyor. Örneğin yer çekimi kuvveti diğer kuvvetlerin üstüne gelirse kuş bu sefer düşer.
Evet.
Düşününce. Bu bakımdan ayette geçen kelime uçuş esnasında baskı altındaki durumları en güzel şekilde ifade ediyor.
Evet, maşallah. Az önce çok güzel bir şey söyledin Korkan Hocam. Hani bizde kanat olsa biz uçamayız. Çünkü kanat sadece uçmak için yeterli bir uzuv değil. Kanadı kontrol edecek kaslar lazım. O kaslara yetecek enerji üretecek damar ağları, ona göre lojistik hattın kurulu olması lazım. O damarlara hükmedecek çok kuvvetli ve hızlı çarpan bir kalbin olması lazım.
Kesinlikle.
Ve bunların içerisindeki proteinleri, moleküler düzeydeki enzimleri ve hormonları saymıyorum bile. Ama bütün yapının tam ve eksiksiz olduğu zaman biz o canlının görevini tam yaptığını ancak görüyoruz. Evrimciler dün daha bahsettik. Sürüngenlerin kuş olduğunu söylüyor.
Gösterelim yani, mi o filmi?
O filmi evet bir daha göstereyim. Yani biraz belki şimdi hayal gücünü kullanıyor da ya birazcık akıl kullanılmış olsa sürüngenler hani geldiği söylenmez işte ise. Sürüngen dediğimiz canlıyla kuşlar arasındaki farkı şimdi video gösterdikten sonra biraz daha fazla anlatabiliriz. Hayır,
hiçbir canlıya değiştiği yok. Bak işte bu evrimcilerin durumunu gösteriyor. Yani bu BBC ekibi David Attenborough'un uçuşun kökeniyle ilgili yaptığı bir de anlatıyor böyle çok sakin bir şekilde. Avustralya'da yaşayan bir kertenkele böyle bir yapısı var. Bunu açarak düşmanlarını korkutuyor. Şimdi bakın. Bu kertenkele koşacakmış. Bu komedi programı değil yani ciddi bir program. Yani komedi programı ama ciddi bir program. Komedi ciddi. Ciddi komedi. Şimdi koşuyor kertenkele. Kertenkele koşuyor. Koşar tabii kertenkele. Ne yapacak zaten? Kertenkele koşarken gölgeye giriyor. Ağacın arkasından kuş olup uçtu diye bunu millete gösteriyorlar. İnsanlara gösteriyorlar bunu.
Superman filmi diyor.
Kepazeliğe bakın. Bunu da bilimsel diye yayınlıyor. Kuş oldu uçtu diyor.
Ya onu da biraz Arkeopteryx'e sanki
böyle ayıp yani yapmasınlar böyle.
Halbuki bak kuşun yani çok yüksek oksijene, çok hızlı dolaşıma ihtiyacı var. Sürüngenin de tam tersi. Daha böyle yavaş hareket eden, mesela vücudundaki daha ısıyı tam kontrol edemiyor. Yukarıdaki kuş ise hem vücudundaki yüksek derecedeki ısıları tahammül ediyor, hem de yukarıdaki çok az derecedeki oksijeni kanına karışması için tek yönlü aviyen tipi girişin ve çıkışın farklı olduğu akciğer sistemine sahip.
Evet.
Sürüngenler ise böyle bir şey diyor.
Yani şimdi biz gülüyoruz. Yani bunu söyleyen insanların zihniyeti hocam, dinozorların sinekleri kovalarken, ellerini çırparken kanatlandığını falan iddia eden zihniyet işte bu zaten.
İşte yani. Kertenkele koşarken kuş oldu. Kuş koşarken kertenkele oldu. Böyle ipe sapa gelmez. Ama ne oldu? Bakın şimdi ne olduğunu görelim hep birlikte. Evet. Hocamız Allah razı olsun.
Kimdir, nedir, hangisidir diye sorarsın. Çünkü bir kendi kendine uçak olmaz.
Bunu biliyorum ben, izledim. Yani.
İnsan mükemmelden mühendislik yapısıdır. Peki siz kendinize aynaya baktığınız zaman bunun sahibi kimdir, bunu yaratan kimdir diye hiç düşünmüyor musunuz? Yani bir uçak bile kendi kendine olamadığına göre.
Uçak kendi kendine değil ama mühendis yaparken neyi kullanıyor? Çelik kullanıyor. Değil mi? Kablo kullanıyor vesaire kullanıyor. Peki maddeler nereden geliyor? Şimdi bakın doğal seçim.
Doğal geliyor tamam. Doğal ne bir mühendis var ama.
Bizde annemiz olamaz ya.
Bizi annemiz babamız yapıyor diyor. Anne baba bir tane de yapabilir mi?
Yeah.
Şeytandan Allah'a sığınırız. De ki hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur. Allah'ın izniyle, bilimsel delillerle inşallah bu Darwinizm saçmalığı yerle bir oldu. Mesela hocamızın yaratılış atlasının etkileriyle ilgili, bakın bütün dünyada öyle etkiler meydana getirdi ki, bir örnek verelim. Atina'da basılan Yunanistan'ın lider günlük gazetelerinden Katimerini 13 Ekim 2007 tarihinde yaratılış atlası ile ilgili uzun bir habere yer verdi. İstanbul temsilcisi Alexandros Masaveta'nın söz konusu haberinde şunlar aktarıldı. Diyor ki, kitaptaki metinlerde evrim teorisi bilimsel bir temeli olmayan materyalist felsefenin bir ürünü olarak küçük düşürülüyor. Allah'ın izniyle yerle bir etti, küçük düşürülmek değil. Darwinizm 20. yüzyılda insanlığa etkiye edilen tüm sıkıntılar nedeniyle, aşağı alalım, evet, Darwinizm insanlığa etkiye edilen tüm sıkıntılar nedeniyle suçlanıyor. Atlas'a göre ırkçılık, faşizm, komünizm, terörizm ve Allah'ı inkar eden her ideolojik sistemden sorumlu. Yaşamın hayatta kalma mücadelesi olduğunu ve insanların içgüdülerine göre hareket ettiklerini iddia eden bu teori, tüm dinlere karşı, okuyucu tüm varlıkları Allah'ın yoktan yarattığını düşünmeye ve vicdanında değerlendirmeye davet ediliyor. Atlas içerisinde fosillerden yola çıkılarak elde edilen sonuçların yanı sıra Kur'an'dan bölümler de yer alıyor. Bu da bilimin suskun kaldığı noktada soruların tümüne cevap veriyor. Evelallah, işte yaratılış atlası. Bu bir tane haberdi. Dünya çapında böyle 7 kilo maşallah. Değil mi? İnşallah bilimsel delillerle fosiller. Bakın işte bilimsel delil böyle olur. Öyle yok kertenkele gölgeden geçerken ağacın arkasından çıkıp. Bir de ciddi ciddi anlatıyor bunu ya. Hayret bir şey. Yani ben ilk seyrettiğimde komedi programı zannettim onu. BBC'nin komedi programı gibi. Meğerse ciddi ciddi anlatıyormuş yani böyle.
Tabii bu kitabın mesela paleontologlar öve öve bitiremedikleri bir kitaptır. Yaratılış atlası maşallah. İçerisinde binlerce fosilin çok ayrıntılı fotoğrafları var. Yeryüzünde böyle buna benzer bir kitap Allah'ın izniyle yok bildiğim kadarıyla. Eğer çok azdır. Ama kitabın içinde değil mi? Hocamız net paleontolojik bulguları inşallah gösterdi. Ve bilimle artık evrim teorisinin kesinlikle yanlış olduğu ortaya çıkmış oldu. Şimdi Atlas'la ilgili, yaratılış atlasıyla ilgili bir videomuz var. Onu izleyelim inşallah.
Yüzlerce gazete, dergi ve internet sitesinde yaratılış atlasıyla ilgili binlerce haber yapıldı. Bu haberlerde geçen şu ifadelerse Darwinizmin Fransa'da son nefesini verdiğini gösterir nitelikteydi. Şubat 2007, Le Figaro. İslami yaratılışçılığın Fransa'ya hücumu. 3 Şubat 2007, Le Monde. Yaratılışçılar Fransız okullarına doğru atağa geçti. 3 Şubat 2007, Gollizm. Yaratılışçılığın en aktif tebliğcisi, uluslararası Harun Yahya yayınlarının da gücüyle kesin olarak Harun Yahya'dır. 6 Şubat 2007, La Liberation. Harun Yahya, Türkiye'de yaratılışçılığın en büyük savunucusu, şampiyonu olarak tanınıyor. 14 Mayıs 2008, Le Monde. Yaratılış atlası, benzeri görülmemiş bir kampanya. 22 Nisan 2008, La Liberation. Tek bir hamlede tam bir panik gerçekleştirdi. Tanınmış Amerikalı gazeteci Doug Ireland'ın kişisel sitesi, İslami yaratılışçılık Fransa'yı istila etti. Liège Üniversitesi'nden Profesör Bernard Rantier'in kişisel sayfası. İçerik şaşırtıcı ama etkileyici. Bu kuşatmanın, Atlas'ın tüm dünyaya dağıtılmasının ardından oluşacak etkiyi düşünmeye insan cesaret dahi edemiyor. Fransa'nın tanınmış haftalık haber dergilerinden Le Point, 25 Ekim 2007 tarihli sayısında Darwin'i kurtarın başlıklı bir habere yer verdi. Fransa'nın tanınmış bilim dergisi Science Vie, Aralık 2007 sayısında 9 sayfa boyunca Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası isimli eserinin başta Fransa olmak üzere dünya çapındaki etkisine yer verdi. 2007 yılı başında bütün okullara gönderilen ve evrim teorisini reddeden bir atlas soğuk duş etkisi yaptı. Demek ki yaratılışçılık göz ardı edilemez bir başarıyla bütün dini inanışları etkilemiş durumda. Dünyayı hedef alan propaganda. Eser son derece lüks, muhteşem resimlendirilmiş. İnceleme imkanı olması bir mutluluk. Bu reaksiyon, topraklarında yaratılışçı tezlerin geniş çaptaki ilk atağıyla karşı karşıya olan Fransa'da yeni bir kaygının işareti.
İnşallah, evelallah. Ne oldu? Yerle bir oldu. Bilimsel delillerle hocamız çıktı. Yok dinozorlar sinekleri kovalarken kuş oluyorlar, yok maymun yemek pişirirken bilmem ne oldu falan filan. Hepsi şimdi çıtı çıkmıyor hiçbirinin. Uzaylılardan yardım istiyor. Kimi masanın altına saklanmış. Evrimci arıyoruz, bulamıyoruz yani, şöyle karşımıza çıksınlar diye. Hiçbir tane yok ortada. Hepsi toz oldular. Kaçıyorlar. Zaten hepsi fikrini değiştirdi yani Allah'ın izniyle. Mesela görüyoruz en ünlü ateist bilim adamları iman ettiler. Yani Francis Collins, Anthony Flew, sanatçılara bakıyoruz öyle, sporculara bakıyoruz öyle. Devlet adamlarına bakıyoruz o şekilde. Yani geniş yığınlar inşallah dine dönüyor. Allah bir ayette şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırız. İnsanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde Rabbini hamd ile tesbih et diyor inşallah. Elhamdülillah o dönem geldi. Ahir zamanın özelliği. Değil mi? İlk dönemde Allah'ı inkar eden felsefelerde tam bir çıkış. O bildiriliyor hadislerde. Allah'ın alenen inkar edilmesi bildiriliyor zaten inşallah. Tam o oldu. Darwinizmin tartışması dünya hakimiyeti oldu 20. yüzyılda. Ama sonra Hazreti Mehdi'nin çıkışıyla, zirve gölgesinin dünyayı kaplamasıyla inşallah Darwinizm yerle bir. Hocamız da öncüsü olarak yaratılış atlası ve çalışmalarıyla 30 yılda yerle bir etti Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah.
İşte az önce kuşları da anlattık mesela. Yani evrimci beylerin tesadüf demesiyle olacak bir şey değil bu. Kuşların mesela özelliklerine de bakıyoruz. İşte uçuşlarından bahsettik ama mesela kuşların tüyleri, onlar da başlı başına bir mucize. Yani soğuktan, sıcaktan, rüzgardan olabilecek her türlü dış etkenlerden de en az şekilde etkilenecek biçimde mesela kuşların tüyleri. Ve olması gerektiği yerde, vücudunda ve ayaklarında yok. Yani bir mesela konduğu zaman bir bataklığa, çamura saplandığında olsa tüyler yapışır bu sefer. Yani yürümesi de zorlaşacak. Olması gerektiği yerde gerçekten. İşte aerodinamikten bahsetmişken bir kuş türlerinde mesela toplu göç yapacakları zaman mesafe uzunsa V şeklini oluşturuyorlar kuşlar. Ve tabii ki yağlarını yakıt olarak kullanıyor bu kuşlar. Bu V şeklini şimdi nereden biliyorlar? Yani araştırıp işte hesap kitap mı yapmışlar? Bu V şeklini yapınca yine rüzgarın akımını biraz azaltıyorlar ve yakıtları yani yağları yetmeyecek bir mesafede bile olsa akımı azaltıp tam da oraya gidecekleri mesafeye kadar yakıtlarını yani yağlarını kullanıyorlar ve gidecekleri yere ulaşıyorlar yani. Bu da başına bir mucize. Çok önemli bir özellikleri.
Maşallah.
Bunlardan hep bahsediyoruz tabii. Şimdi ayrı zamandayız. Olabildiğince insanları tabii doğru yönlendirmek, bunları paylaşmak gerekli. Ayrı zamanda birçok alameti gerçekleşmiş durumda. Yine Hazreti Mehdi'nin gelişi öncesinde insanların büyük bir kısmının nasıl bir durum içerisinde olacağı da önemli. Biraz bundan bahsedelim o zaman. Evet. Nasıl ortam içinde olacakları, ahlaki yapıları, ne tür ortam olaylara karışacaklarını detaylı olarak Peygamberimiz zamanında anlatıyor. Ve insanların üzerindeki bu maddi ve manevi belaların kalkmasına inşallah Hazreti Mehdi geldiği zaman da Allah vesile olacak bunlara. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki hadis-i şeriflerini biraz okuyalım, paylaşalım. Hazreti Mehdi'nin zuhuru öncesinde iftira ve yalancı şahitlik yaygınlaşacak. Bu durum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde şu şekilde bildiriliyor. Kıyametten hemen önce yalancı şahitlik yaygınlaşır, hakka şahitlik ise gizlenir. Yine bir başka hadisinde iftiranın yaygınlaşması kıyamet alametlerindendir diyor. Aynı bahsettiğimiz gibi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhurundan önce toplumda uyuşturucuya ve cinayetlere bağlı ölümler artacaktır. Ali şöyle buyurmuştur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamının öncesinde kırmızı ölüm ve beyaz ölüm olacak. Açıklamasını yapalım. Hadiste ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından önce toplumlarda cinayet olaylarının yoğunlaşacağına dikkat çekilmiş. Hadisten de açıkça anlaşıldığı gibi günümüzde beyaz zehir yani her türlü uyuşturucu madde olarak söyleyebiliriz. Ve uyuşturucularla hadiste belirtildiği gibi benzer ölüm gerçekleşecek ve insanlar maddi ve manevi olarak öldürülecektir diyor. Ayrıca hadiste ifade edilen kan renginde kırmızı ölümle de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın öncesinde kanlı cinayetler işleneceğine dikkat çekildi. Kırmızı veya beyaz ölümlerin sayısındaki bu artış yine Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun alametlerinden. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların birbiriyle en geçimsiz oldukları dönemde ortaya çıkacaktır. Hadisi söyleyelim hemen. Mufazzal bin Ömer der ki İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ve halkın en şirretleri olduğunda zuhur vuku bulacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ortaya çıkacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların canilik ve zulümden bıktığı bir dönemde ortaya çıkacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların kötülük, canilik ve zulümden bıktığı ve hiçbir galip yani gizli yaşayan onun kadar aziz ve sevgili olmadığı bir zamanda kıyam edecektir dedi.
Yani tam milimetrik tarif var. Bütün özellikler tam anlamıyla oldu. Değil mi? Uyuşturucudan ölüm, işte katil cinayetlerin artması, ondan sonra insanların en şirretleri diyor. Hakikaten insanların en kötüleri çıktı, sevgi yok oldu. O kadar ayrıntılı tarif edilmiş ki tam olarak oluştu yani bu ortam. Bu da Hazreti Mehdi'nin yaşadığını ve çıktığının delili olmuş oluyor inşallah bu alametler.
Evet. Yine bir başka hadisi söyleyelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zorlukların baş gösterdiği bir dönemin ardından ortaya çıkacaktır. Ebu'l-Hicaf'ta peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hususunda müjdeler olsun sizlere. Halkın dağıldığı ve zorlukların baş gösterdiği zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edecektir. Evet, detaylı olarak biz de anlattık.
Tam anlamıyla var bunlar. Şimdi bakıyoruz günümüze. Neler var mesela? Zorlukların diyor. Savaşlar var, zorbalıklar var, diktatörlükler var. Değil mi? Mesela sırf şu İslam ülkelerinde başlayan, Müslüman ülkelerde başlayan ayaklanma neden oldu? Çünkü Darwinizm, materyalizm kontrol etti o bölgeleri. Sosyalist oldular. Yani Marksist oldular açıkçası. Arap sosyalizmi komünizmin dağılımlı bir şekli olmuş oluyor. Bir versiyonu. Aynı şekilde orada ırkçılık ortaya çıktı. Arap ırkçılığı. Ve biri 30 yıl, biri 40 yıl değil mi? Kaddafi 40 yıl, öbürü 30 yıl. Oraları böyle ezim ezim ezdiler. Ondan sonra da bu başladı. Yani Hamiyet-i İslamiye feveran edecektir diyor Üstad Said Nursi Hazretleri. Tam onu yaşıyoruz şu anda. Hocamız söylemişti bunu 2010 yılında. Önemli olaylar başlayacaktı. Hamiyet-i İslamiye'nin feveran edişine dikkat çekmişti özellikle. Ve 2011'e dikkat çekmişti. Hakikaten 2011'e girer girmez tam hadislerde tarif edildiği şekilde başladı. Nasıl tarif ediyor Peygamber Efendimiz? Mesela Hüsnü Mübarek'i tarif etmiş. Bütün fiziksel özellikleriyle Mısır'dan diyor alaca karga çıkacak diyor. Hakikaten adamın yüzü tam bir kargaya benziyor böyle. Kargayla yan yana koyduğunuz zaman filmini hazırsa onu da gösterebiliriz aslında. Tam o şekilde yani böyle kargaya benziyor. Geniş omuzlu diyor kapı gibi yani böyle dev gibi bir adam uzun boylu diyor. Her karşı çıkanı ezecektir diyor. 30 yıl boyunca ezdi herkesi. İnsanlar öldürüldü, katledildi. Bakıyorsunuz.
Kendine ve bu diyor evet. Efendim? Kendine ait bir ordusu var hakikaten.
Evet. Bu diyor oradan başlayacak diyor. Mısır'dan başlayacak ve diğer ülkelere yayılacak diyor. Diğer ülkelere yayılacak diyor. Aynısıyla oluyor. Bir de kılıçlara dikkat çekiyor. Bakın şimdi filmimizi izleyelim.
Mısır'da son dönemde gerçekleşen olaylar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametidir. Son günlerde tüm dünyanın gözü Mısır'ın üzerinde. Çünkü Mısır halkı tarihinin en karışık dönemlerinden birini yaşıyor. Çatışmalar tüm hızıyla devam ederken 2 milyon protestocu meydanlara çıktı. Mısır'da yaşanan bu olayların ve 1981'den beri Mısır'ın yönetiminde bulunan Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in fiziksel özelliklerinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde tüm detaylarıyla tarif edilmiş olması ise son derece hayret vericidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında Mısır'da zuhur eden alaca karga. Abbasi Horasan'a ulaştığı zaman şarkta boynuz şeklinde bir yıldız çıkar. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Sonra fitneler alaca karga Mısır'da zuhur edinceye kadar devam eder. Şimdi izlediğiniz resimlerde de çok açık bir biçimde görüldüğü gibi saç yapısı, gözlerinin şekli, bakışları, yüzündeki ifade, burnundaki ve ağız yapısındaki detaylar ile Hüsnü Mübarek'in yüzü belirgin biçimde kargaya benzemektedir. Ayrıca hadiste verilen diğer detaylar da bu tarifi desteklemektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şahsın fitnelerin yaşandığı ve iki uçlu kuyruklu yıldızın çıktığı dönemde yaşayacağını bildirmektedir. Bahsedilen Lulin kuyruklu yıldızı 2009 yılı Şubat ayında dünyaya en yakın noktadan geçmiştir. Bu yönüyle hadisin içerisinde bulunduğumuz bu döneme baktığı açıkça anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mısır'da zuhur eden alaca karga benzetmesi Hüsnü Mübarek'e tam olarak uymaktadır. Çökük burunlu. Mısır'da Kureyş'ten bir adam çıkar. Çökük burunludur. Mağlup olur ve mülkünü zail eder ve Rum'a kaçar. Resimde de görüldüğü gibi Hüsnü Mübarek'in burnunda aynı hadiste tarif edildiği şekilde açıkça fark edilen bir çökme vardır. Kendisine karşı geleni yok eden bir Arabi, karşı geleni yok eden uzun boylu, çok kuvvetli, geniş omuzlu bir Arabi başa geçecek. Bu hadiste bildirilen detayların her biri de yine aynı şekilde tam olarak Hüsnü Mübarek'e uymaktadır. Örneğin Hüsnü Mübarek uzun boylu olmayı Cumhurbaşkanlığı şartlarına ekletmiştir. Kendisi de tıpkı hadiste belirtildiği gibi uzun boyludur. Hadiste belirtilen bir başka özellik ise bu kişinin kendisine karşı geleni yok etmesidir. Nitekim Mübarek, devlet başkanı olduğu seneler boyunca halka ve özellikle de Müslümanlara yaptığı zulümlerden ve diktatör yönetiminden dolayı son firavun olarak anılmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca bu kişinin bedenen kuvvetli ve geniş omuzlu olduğundan da bahsetmiştir. Gerek askeri geçmişi, gerekse kendisine ait 25 bin kişilik bir ordusu olması sebebiyle zahiren kuvvetli olan Mübarek'in bedenen de kuvvetli ve geniş omuzlu olduğu açıkça görülmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce aralıksız devam eden fitneler. Henüz bir tarafta sönmeden diğer tarafta alevlenen fitneler görülecek ve semadan bir münadinin emriniz filan nedir şeklindeki nidasına kadar böyle devam edecektir. Fitneler arka arkaya devam eder. Ne zaman bitti denilir, yine de devam eder gider. Mısır'da son dönemde yaşanan olaylar da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru öncesinde meydana gelen bu fitnelerden biridir. Kılıçla çatışmaya dönüşen fitneler. Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder. Ve birinciler sonuncuların kılıçla çatışmaya dönüşünü kamçılar. Mısır'da yaşanan olaylarda da mübarek taraftarları protestoculara saldırmaya başlamış, bu saldırılarda bıçak ve satır kullanmışlardır. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde bildirdiği gibi. Fitneler ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle sona erecektir. Onunla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek "Ey insanlar, emriniz artık Mehdi'dir" demesine kadar devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelerine göre fitnelerle dolu bu korku ve şiddet içeren karanlık dönemin ardından Allah, Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle tüm insanlığı büyük bir kurtuluşa ulaştıracaktır.
Maşallah. Bu çok büyük mucize. Yani Allah'ın yarattığı kaderin de delilleri. Çünkü 1400 sene önce Allah Peygamber Efendimiz'e vahiy ile bildiriyor olacak olayları. Bir kader olarak yarattığı için Allah tek bir an içinde bütün sonsuz hayatı yaratıyor. Bütün aynı zamanda olan olayları Allah yaratıp bitirmiş zaten inşallah. Onları Peygamberimize bildiriyor vahiy ile. Peygamberimiz de bize hadisler yoluyla bildiriyor ve aynısıyla da çıkıyor. Maşallah. Tabii bu bize çok büyük de bir müjde oluyor. Çünkü ahir zamanda yaşadığımızı, Hazreti Mehdi'nin de çıktığını, Hazreti İsa'nın da yeryüzüne geldiğini ve çok yakın altın çağ dönemine gireceğimizi inşallah müjdelemiş oluyor maşallah.
Çok güzel söyledin Doktor Hocam. Allah hem doğal hem sosyal olaylarla bize zaten gösteriyor çok güzel bir çağda yaşadığımızı. Allah'ın 200'den fazla olayla gösterdi bu gerçeği, Mehdiyet çağında olduğumuzu. Allah korusun görmemezlikten gelirsek bu çok büyük bir sorumluluk olur.
Çünkü medyetin gizlenilmesi, saklanılması değil, her gün anlatılması ve her gün neşesinin yaşanması gereken büyük bir müjdedir.
İnşallah.
Evet, inşallah.
O nedenle biz de sürekli gerçekleşen alametleri anlatıyoruz inşallah. Bu alametlerden biri de kasırgaların artmasıdır. İnşallah bundan bahsedelim. Büyük kasırgaların olması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerinden biridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in konuyla ilgili hadisini okuyayım. Kıyametten önce 10 alamet görmeden kopmayacaktır. 10.sü insanları denize atacak olan kasırga. Kıyamet alametleri sayfa 288. Doğal afetlerin içinde bulunduğumuz çağda hem sayısal hem de büyüklük olarak arttığı istatistiksel bir gerçektir. Dünyanın pek çok ülkesinde hortumlar, fırtınalar ve seller nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybetmekte, çok büyük maddi kayıplar olmaktadır. Son yıllardaki kasırga, fırtına, tayfun ve hortum gibi felaketlerde başta Amerika kıtası olmak üzere dünyanın birçok yerinde yıkıcı zararı neden olmuştur. Bunlara ek olarak sellerde bazı yerleşim merkezlerinin sular ve çamur altında kalmasına yol açmıştır. Ayrıca depremler, volkanlar ve tsunami dalgalarının yaptığı büyük tahribatlar da unutulmamıştır. Sonuç olarak tüm bu afetlerin büyük şehirlerde sebep olduğu yıkımlar önemli bir işaret olmuşlardır.
Maşallah. Evet. Evet. Doğal afetler hakikaten bütün dünyada, yani değil mi? Hortumlar, kasırgalar, zelzeleler, depremler. En son işte Japonya'da da oldu tsunami. Evet. Amerika'da ikide bir hortum üstüne hortum oluyor. Geçen gün hocamız da programda haberlerden okudular istatistiksel olarak. Türkiye'de de hortumlarda çok büyük artış olmuş son yıllarda. Evet. Hep ahir zaman alametleri. Yani evet. Tarihte bir de hiç olmadığı gibi. Yani grafiklere bakıyorsunuz, bilim adamlarının yaptığı. Mesela depremler geliyor. Tam 1980'li yıllara giriliyor. Ahir zaman dönemine giriliyor. Muazzam bir yükseliş başlıyor. İşte gök taşlarına bakıyorsunuz mesela. Gök taşları geliyor belli bir sayıda. Hep 1980 yılından itibaren birdenbire böyle birkaç bin ya da birkaç binden bile az olabilir sayıları. Birdenbire son 30 yıl içerisinde ahir zamanda 500 bine yükseliyor. Çok özel her şey. Allah dünyayı kıyamete hazırlıyor inşallah. Yani şu an 500 binin üzerinde gök taşı dünyanın çevresinde bulut gibi, böyle ayette geçtiği gibi bir bulut gibi konuşlanmış durumda maşallah. Onların biri bile dünyayı yok etmeye yetecek büyüklükte. 500 bin tanesi var. Ve Allah bekletiyor. Yani düşmemesi için hiçbir sebep yok ama düşmüyor Allah'ın dilemesiyle. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar inşallah. Bu da kıyameti çok yakın olduğumuzu ve son dönemde olduğumuzun bir delili inşallah.
İnşallah. Ve Mehdiyet, yani çok güzel bir şey söyledi Boğaç Hocam. Müjdelenecek bir konu. Çünkü bütün bugünümüzde yaşanan olayların ve birçok sorunun da aynı zamanda çözümü olduğu için hakikaten müjdelenecek bir konu. Bütün olaylarda bize inşallah onu bir göstergesi. Şimdi bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 22'de Samsun Aks TV, TV Kayseri, A9 TV ve Harunyahya.tv internet sitemizden yayınımızı izleyebilirsiniz inşallah.